Ayrım 3 Güneş Kuşu Wilbur Smith Sayfa 28 Havalanalı henüz 10 dakika olmuştu ki pilot yanımıza geldi durdu. Sally hayran hayran süzdü. Doğrusu bayan bu sahneyi kaçırmamak için bir aydığımı seve seve verirdim. Müthişsiniz. Sonra bana döndü. İçerideki sizinle konuşmak istiyor doktor, yer değişelim. Lauren telsizle uçuş kontrol kulesiyle konuşuyordu. Bana yardımcı pilot koltuğunu işaret etti. Daracık koltuğa binbir güçlükle sıkıştım bekledim. Lauren konuşmasını bitirdi bana döndü. Kahvaltı? Yedim. Cevabımı duymazlıktan gelip bana söğüş bir hindi budu ve kocaman bir piliçli yumurtalı sandviç uzattı. Kahve termosla doldur iç. Ağzım dolu sordum. 25 milyonluk borcu alabildin mi bari? Evet, son dakikada epeyce korktum ama neyse başardım. Borç almak zorunda kalacağını bilmiyordum Lou. İşler kötü mü yoksa? Petrol arıyoruz ya, paramı tehlikeye atacak yerde başkalarının parasıyla kumar oynamayı yeğlerim ben. Yolumuzu biraz uzatacağız ama kusura bakma. Çocukları Gaberones'e bırakmam gerekiyor. Botswana hükümetiyle bir dizi görüşme yapacaklar. Petrol arama imtiyazının ayrıntılarını saptamak üzere. Zaten yolumuzu pek uzatacağız sayılmaz. Sonra biz bize devam ederiz. Meteoroloji raporu da hiç iç açıcı değil. Beğen, kuzey bölgesi yoğun bulutlarla kaplıymış. 3 yılda bir çöl böyle bulutlanır. Biz de tam gününe düşmüşüz. Ama korkma, atlatırız. Sanki az önce öfkesinden kendinden geçen o değildi. Konuşup gülüşüyorduk. Biliyordum kendini tatile çıkmış sayıyordu. Keyfi yerindeydi. Kayıp site olsun olmasın onca sevdiği o insan ayağı basmamış yörelere gitmek için bir bahane bulmuştu ya, bu ona yetiyordu. Tıpkı eski günler gibi ben, birlikte böyle kaçamak yapmayalı kaç yıl oldu yahu, en azından 10 yıl. Orange Irmağı'ndan kanoyla inişimizi hatırlıyor musun? Ne zamandı, dur bakayım, 1956 mı, 57 mi? Sonra yabani Bushimanları bulmak üzere çıktığımız o safari... Böyle kaçamakları daha sık yapmalıyız Lou. Sanki elindeymiş gibi. Evet haklısın. Öyle az zamanımız kaldı ki zaten. Gelecek yıl 40 yaşımda oluyorum. Yıllar nasıl da çabuk geçiyor. Ah şu zaman da parayla satın alınabilseydi. Yine şuradan buradan konuştuk. Aradan yarım saat geçti. Şu senin yardımcın, şu güreşçi kadın adı neydi bakayım? Söyledim. Onunla işini görüyor musun bari? Bunu öylesine doğal bir tavırla rastgele söylemişti ki bir an dediğini kavrayamadım. Sonra öfkeden gözlerim karardı, şakaklarım atmaya başladı. O anda onun gırtlağını sıkıp öldürebilirdim, kendimi tuttum. Titrek, boğuk bir sesle yalan söyledim. Hayır. İyi, iyi, yabani bir şey anlaşılan. Neyse gezimizi berbat etmesin de. Ah keşke o anda ona söylemiş olsaydım ama çok özel bir şeydi bu. Sözcüklerle, hele onun seçeceği sözcüklerle ifade edilemeyecek kadar değerli, incecik, kırılgan bir şey. Sonra o an geçti. Önümüzdeki 5 günün planlarını yaparken sessizce onu dinledim, öfkemi bastırmaya çalıştım. Uçtukça altımızda bulutlar yoğunlaştı, adeta katılaşıp kirli kurşuni bir battaniye gibi her yanı örttü. Güney Afrika ile bağımsız Botswana devleti arasındaki sınırı aştık. Gaberones'e güç bela inebildik. Lauren yolcularımızı bırakıp hemen havalanacağımızı söylemişti ama olmadı. Havaalanının özel yemek salonunda bir şölenle ağırlandık. Hava çok sıcaktı. Ancak 3 saat sonra havalandık. Biz 4'ümüz. Bir süre kuzeye doğru yol aldıktan sonra alçalmaya başladık. Pilot tüm dikkatini toplamıştı. Durmadan alçalıyor, alçalıyorduk. Pilotun korkusunun giderek arttığını hissediyordum. Bu bulaşıcı bir şey olmalıydı ki ben de korkmaya başladım. Sonunda tam araya girmeye hazırlanırken Lauren homurdandı. Galiba geçtim Rock, yükselebilirsin artık. Çok üzgünüm ama patron, bir şey göremiyorum ki, bağışlayın. Ben de rahat bir soluk alır gibi olmuştum. Zararı yok Lou, Mauna doğru yolumuzu sürdürelim biz. Lauren bana bakmak için arkasını döndü ama bana değil de Sally'nin yüzüne baktı. Kız tam onun arkasında ayaktaydı. İfadesini göremiyordum ama huzurum kaçmıştı. Çünkü Lauren şimdi sırıtıyordu ve ben onun böyle sırıttığını daha önce de çok görmüştüm. İçimden Sally'yi dizime yatırıp bir güzel pataklamak geliverdi birden. Sonra Lauren kumandayı aldı, uçağı geri döndürdü. 3 dakika kadar böyle gittik. Sally'ye bir göz attım. Yüzü heyecandan kızarmış parlıyordu. Lauren uçağı yeniden döndürdü ve bu kez rastgele alçaltmaya koyuldu. Salih korkudan sımsıkı elime yapışmıştı. Bense hem korkuyor hem de her ikisine de kızıyordum. Bu gibi çocuk oyunları oynayacak yaşım geçmişti ama yine de kızın elini sıktım. Belki rahatlar diye. Sonra dayanamadım, patladım. Biraz yavaş olsana yahu Love. Ama kimsenin bana aldırış ettiği yoktu. Roger sımsıkı koltuğuna yapışmış ileri bakıyordu. Korkudan öylece donmuş kalmış gibiydi. Lauren ise bizi tehlikenin kucağına atarken hiç oralı değildi sanki. Sally ise kahrolası. Hem sırıtıyor hem de buz kesmiş elimi sımsıkı tutmuş bırakmıyordu. Birdenbire şiddetli bir yağmura giriverdik. Yine bir şeyler söyleyecek oldum ama hiç sesim çıkmadı. Şimdi rüzgar da başlamıştı ve jet uçağının kanatlarını sallıyordu. İçimden ağlamak geldi. Şu anda ölmek istemiyordum. Dün olsaydı hadi neyse ama dün geceden sonra asla ölmek istemiyordum işte. Neyse, Lauren tam zamanında ineceği yeri görmüş, uçağı iyice alçaltmıştı. Ne var ki bu boşlukta körü körüne düşüşten de daha korkunç bir gidişti. Alçak ağaçların tepeleri şimdi kanatlarımızın ucuna adeta dokunarak geçiyor. Ara sıra tam karşımıza kocaman bir baobab ağacı çıkınca Lauren uçağı hafifçe yükseltmek zorunda kalıyordu. Bir ömür kadar uzun gelen saniyeler birbirini kovaladı. Sonunda yağmur ve bulutların oluşturduğu o pis perde ansızın açıldı, önümüzü görebildik. Tam karşımızda yolumuzun üzerinde kırmızı taşlardan bir duvar dimdik yükseliyordu. Lauren birden uçağı havalandırdı. Kayalar sanki karnımıza değip geçti. Tepeyi aştık, yukarıdaki gün ışığına daldık. Lauren bize bakmak üzere arkasını dönerken Sally de usulca elini elimden çekti, kurtardı. Onun da Sally'nin de korkudan yemyeşil kesildiğini görünce mutlulukla sırıttım. Bir an bakıştılar, sonra Lauren bir kahkaha koyverdi. ''Şu benim suratına bakın hele'' diye gürledi. Sally de bunu pek gülünç bulmuş olmalı ki onun kahkahasına katıldı. Gülmeleri bitince Sally merakla sordu. ''Harabeleri gören var mı içinizde? Ben sadece tepeleri şöyle bir görebildim ama harabeleri göreniniz var mı?'' Roger mırıldandı. ''Aman benim bir şey görecek halim mi vardı ki?'' Ben de tıpkı onun gibi düşünüyordum. Mauna vardığımızda bulutlar iyice dağılmıştı. Roger bizi rahatça indirdi. Peter Larkin'i bekler bulduk. Peter gibileri şu dünyada pek az kalmıştır. Ceketinin üstüne çapraz geçirdiği tombul fişeklikleriyle, diz boyu çizmelerinin içine soktuğu pantolonuyla sanki tarihin sayfalarından çıkmış gibidir. Ancak bağıra çağıra konuşabilir. Sesi viskiden kısılmıştır çünkü. Onda duygu diye bir şey yoktur. Aklı ise son derece kıt olduğundan hiçbir şeyden korkmaz. Ömrünü Afrika'da geçirdiği halde hiçbir yerli dilini öğrenmek için çaba göstermemiştir. Sadece Güney Afrika'nın Fransızcası diyebileceğimiz Fanagolo dilinde konuşur ve sözlerini hep ya çizmesiyle ya yumruğuyla pekiştirir. Avladığı hayvanlar konusundaki bilgisi ise onları nasıl bulacağı ve nereden nişan alıp düşüreceği konularıyla sınırlanmıştır. Bundan ötesini bilmez. Yine de şu fil gibi davranışlarında çekici bir yön bulmak olanaksız değildir. Yardımcıları eşyamızı kamyonlara yüklerken Lauren ile bana bağıra çağıra hoş geldiniz diyordu. Keşke ben de sizinle gelebilseydim. Ama ne yazık ki yarın şu yere batası Amerikalıları karşılamak zorundayım. Heriflerin cepleri para dolu. Bana çok geç haber verdiniz Bay Sturveson. Ama size yine de en iyi yardımcılarımı veriyorum işte. Güneyde yağmur bol, av da bol olacaktır. Bu mevsimde herhalde ceylan filan da bulursunuz. Fil bile vursanız hiç şaşmam doğrusu. Bu sözlerden hiç hoşlanmamıştım. Hayvanları öldürmesini hiç sevmem. Sally'nin yanına gittim. Eşyaların yüklenmesini seyrediyordu. Yahu saat biri geçti, ne zaman çıkıyoruz yola diye sordu. Bu gece herhalde Makarikari Tuz Çölü'nün ucuna varırız. Yol fena değildir. 200 mil kadar gideceğiz. Yarın da balta girmemiş ormanlara dalarız. Sally tiksintiyle Peter Larkin'e bakarak, ''Ernest Hemingway de bizimle geliyor mu yoksa?'' ''Ne yazık ki hayır, şansımız yokmuş.'' Bir yandan da bizimle gelecek olanları gözden geçiriyordum. Üçer tonluk iki kamyonun her birinin birer şoförü vardı ki kılıklarından öyle sıradan sürücüler olmadığı belli oluyordu. Sonra iyi beslenmekten yanakları kırmızı kırmızı olmuş bir aşçı, iri yarı saçları ağarmış iki avcı, Bunlar Laura'nın av tüfeklerini büyük bir saygıyla kılıflarından çıkarmış adeta okşuyorlardı. Bunlar en seçkin nişancılar olmalıydı. Matabele kabilesindendiler. Sürücüler ise Şangaan'dı. İyi, demek ki bu yolculukta tüm konuşulanları anlayacaktım. Çünkü bu dilleri biliyordum. Sunny'e usulca dedim ki, ha aklıma gelmişken, sakın dillerini bildiğimi bu adamlara belli etme olur mu? Şaşırmıştı, merakla sordu. Neden? Neler olup bittiğini öğrenmek, dizginleri elimde tutmak isterim de ondan. Dillerini bildiğimi çakarlarsa susarlar. Gidip pilot Roger'la el sıkıştık, vedalaştık. Sally'e dedi ki, aman sakın aslanları ürküteyim demeyin ha. Besbelli bizim kız bunun da aklını çelmişti. Roger uçağına bindi, güneye doğru yükselir giderken bir süre arkasından baktık. Sonra Lauren sordu, ne bekliyoruz? Öyle ya, ne bekliyoruz dedim ben de. Lauren Land Rover Jeep'in direksiyonuna geçti. Ben de yanına tırmandım. Sally arkada oturuyordu. Tüfekleri taşıyan avcılar da kenarlara ilişmişlerdi. Sizin ikinizle ayağım yerde oldukça kendimi daha güvenlikte hissedeceğim dedim. Yol açıklıkta baobab ağaçlarının arasında ilerliyordu. Kupkuru güneşten kavrulmuş yerlerdi buraları. Land Rover bir toz bulutu çıkartıyor ve bizi izleyen kamyonlar bu buluta dalmamak için epeyce geriden geliyorlardı. Ara sıra dimdik kayalarla dolu kuru ırmak yataklarından aşıyor ve kimi zaman da çamurdan yapılmış saz damlı kulübelerin oluşturduğu köylerden geçiyorduk. Şiş karınlı, çırılçıplak çocuklar yolun iki yanına diziliyor, şarkı söyleyerek bize el sallıyorlardı. Sally cebindeki tüm bozuk paraları onlara fırlatıyor, sonra paraları kapışmak için nasıl üşüştüklerini gördükçe sevinçle el çırpıyordu. Ama yemeğimizi de pencereden fırlatmaya başlayınca çaresiz, onu oyalamak için gitarımı kılıfından çıkarmak zorunda kaldım. Sally emir verdi, ''Mutlu bir şeyler çal ben.'' Lauren da ekledi. Biraz da açık saçık olsun. Galiba bunu Sally'yi iğnelemek veya belki de sınamak için söylemişti. Belki oralı olmadı. Evet evet, hem hafif hem de mutlu bir şey olsun. Ben de yaban ördeğinin öyküsünü söylemeye başladım. Sally ile Lauren da arada bana eşlik ediyorlardı. O gün sanki pikniğe çıkmış çocuklardık ve bundan olabildiğince yararlandık. Tepeye vardığımızda güneş ufukta kocaman bir ateş topuna benziyordu. Arabadan indik. Arkadan gelen kamyonları beklerken göz alabildiğine giden karanlık, tuzdan parıl parıl düzlüğü sessiz bir dehşetle bir süre seyrettik. Kamyonetler tepeye vardığında daha durmadan kara derili hizmetkarlar yere atladılar ve saat tuttum. Tam 17.5 dakikada çadırlar kurulmuş, portatif yataklar hazırlanmış, kamp ateşi yakılmış bulunuyordu. Biz de üçümüz ateşin karşısına oturmuş buzlu viskilerimizi yudumluyorduk. Az ötede tencerenin kaynamakta olduğu ocaktan ise sarımsak ve kekik kokuları mis gibi av eti kokusuna karışıyordu. Larkin'in bize verdiği hizmetkarlar gerçekten hem işinin ustası hem de neşeli çocuklardı. Yemeğimizi bitirince 50 metre ötedeki kendi ateşlerinin başına toplanıp geceye eski av şarkılarıyla ayrı bir tat verdiler. Ben oturmuş bir kulağımı onlara, bir kulağımı da Sal ile Lauren arasındaki hararetli tartışmaya vermiştim. Sally'i uyarabilir, adamın onu inadına kışkırttığını haber verebilirdim. Ama bu iki zeki kişinin birbiriyle böylesine çatışması hoşuma gitmiyor değildi. Sally Ofir adlı kitabımda öne sürdüğüm fikirleri savunuyordu. Orada İsa'nın doğumundan yaklaşık 200 yıl kadar önce Fenikelilerle Kartacalıların Güney Afrika'ya inip bir koloni kurduklarını ve bu koloninin milattan sonra 450 yıllarına kadar gelişip serpildiğini, sonra birdenbire yok oluverdiğini öne sürüyordum. Lauren ona meydan okuyordu. Yok canım, olur böyle şey. O dönemde Fenikeliler de Kartacalılar da böylesine uzun bir yolculuk yapmak için gereken donanıma sahip değillerdi ki. Nerede kaldı ki bir de yerleşip koloni kurabilsinler? Bay Sturmason, Herodot'un da daha kral Necho zamanında Afrika'yı denizden çepeçevre dolaştığı bilinir. Milattan önce 600 yılları dolaylarında bu geziye 6 Fenikeli gemici öncülük etmiştir. Kızıldeniz'in ucundan başlayıp Afrika'yı dolaşmış, 3 yıl sonra da o zamanın deyimiyle Herkül sütunlarından, yani bugünkü Cebeli Tarık Boğazı'ndan girmişler. ''Ne olacak canım, tek bir yolculuktan da ne çıkar?'' ''Hayır Bay Sturmason, yalnız bu kadarla kalınmadı. Hanno'da Cebeli Tarık'tan yelken açıp M.Ö. 460 yıllarında Batı Afrika kıyılarının epeyce güneyine kadar indi ve oradan tüm serüven düşkünü tacirlerin ağzının suyunu akıtacak kadar bol fil dişi ve altınla geri döndü. Lauren bu kez de tarihlere takılıyordu. İyi ama Zimbabwe temellerinde karbon yöntemiyle saptanan en eski tarihler milattan sonra 5. yüzyılın ortalarına hatta daha sonralarına dayanırken siz nasıl da kalkıp milattan önce 200'lerden söz edebiliyorsunuz? Canım bizi ilgilendiren Zimbabwe değil ki, ondan önce buralarda gelişmiş kültür. Zimbabwe belki de eskilerin iktidarının sonlarına doğru kurulmuş olabilir ki bu da milattan sonra 450 tarihlerine rastlar işte. Şala ve İnsvezve'deki eski madenlerde karbonla saptanan tarihler milattan sonra 250 ve milattan sonra 300'leri gösteriyor. Üstelik karbonla tarih saptama yöntemi sanıldığı kadar şaşmaz bir yöntem de değildir. Yüzlerce yıl fark yapabilir, unutmayın. Ama o madenleri Bantular işletiyordu. Sonra Cotton, Thompson, sonra Summers, daha sonra da... Sally birdenbire onun sözünü kesti. Evet ama yöreye herhalde ancak milattan sonra 300 dolaylarında gelmiş olan Bantular nasıl oldu da birdenbire buralarda bakır ve altın madenlerinin bulunduğunu öğreniverdiler. Hiç düşündünüz mü? Nasıl oldu da ta derinlerden 250 milyon kaya çıkartabilecek mühendislik bilgisine ve yeteneğine birdenbire sahip oluverdiler? Unutmayın önceden böyle bir yetenekleri yoktu.
Ya şey belki de Arap tacirleri filan.
Peki ne diye bunca tehlikeyi göze alarak, bunca çaba harcayarak madenleri çalıştırdılar? Biliyorsunuz altın Bantularca hiç değerli sayılmaz. Onların zenginlik ölçüsü sığırdır. Peki giyinmesini, ev yapımında kaya kullanmasını nereden öğrendiler diyorsunuz? Bantular o zamana değin böyle şeyleri hiç bilmezlerdi. Birdenbire sanatı geliştiriverdiler. Büyük yetenekler ortaya çıkardılar. Ve sonra da bunu daha da ileriye götürecekleri yerde sanat hızla geriledi, yok oldu gitti. Lauren çaresiz adım adım gerilemekteydi. Ancak doğrudan değil de batıdan geldikleri konusundaki teorim söz konusu olduğunda son bir kez direnmeye kalkıştı. Besbelli Lauren beni eleştirenlerin tümünün de savlarını, tezlerini dikkatle okumuştu. Şimdi onları bir bir ortaya döküyordu. O güne değin benimsenmiş olan teori giriş noktasının Sofala kıyısı, Zambezi ırmağı ağzı olduğuydu. Ben ise eski metinlere ve kendi yaptığım geniş ölçüdeki kazılara dayanarak bir Akdeniz kavminin Herkül sütunlarından çıkıp Afrika'nın batı kıyısı boyunca aşağılara indiğini, büyük bir olasılıkla altın fil dişi ve Nijer kıyılarında ticaret merkezleri kurarak sonunda kimsenin yaşamadığı bir boş ülkeye ulaştıklarını öne sürüyordum. Bu o zamandan beri çoktan kurumuş veya yeri değişmiş bir ırmağın ağzı olabilirdi. O çağlarda çok büyük olması gereken Makarikari, Ngami ve benzeri göllerin suyunu denize akıtan bir ırmak. Ama bu göller Güney Afrika'nın giderek kuraklaşması sonucu küçülmüş veya tamamen yok olmuşlardı. Oraya dek inmiş olan Akdeniz halkı bu ırmaktan içeri girmişler, kaynağına kadar çıkmışlar ve oradan madencilerini araziyi keşfe göndermişlerdi. Kim bilir belki de göllerin ve ırmakların çakıllarında elmas bulmuşlar ve hiç kuşkusuz çevrede dolaşan koskocaman fil sürülerini de bol bol avlamışlardı. Böylece bir site, koskocaman surlarla kuşatılmış bir kale, bir ticaret merkezi kurabilecek kadar servet sahibi olmuşlardı. Peki ama bu siteyi nereye kuracaklardı? Herhalde ulaşım yolu olan ırmağın varabileceği bir yere, belki de en uzaktaki gölün kıyısına, belki de Makarikari gölüne ya da şimdiki büyük Tuz çölünün yerindeki gölün kıyısına. Sally ile Laura'nın tartışması giderek sertleşiyordu. Sally ona laf anlamaz biri diyor, o da bayan her şeyi bilir karşılığını veriyordu. Sonra birden Lauren pes etti ve üçümüz birden yitik Makarikari sitesini nasıl bulacağımızı heyecanla konuşmaya başladık. Lauren diyordu ki göl şimdiki düzlüğün en az 50 mil kadar ötesine taşmış olmalıydı. Çok değil, daha 100 yıl önce Burchill Ngami gölünü bir iç deniz olarak tanımlıyor. Günümüzde ise bir kıyısından ötekine rahatça atlayabileceğiniz bir su birikintisine dönüşmüş durumda. Eski gölün bizim harabelerin bulunduğu tepelerin eteklerine kadar uzanmış olması pek akla yakın geliyor. Güney Afrika'nın giderek kuraklaştığını belirtir kanıt elimizde bol bol var. Birden Sally koluma yapıştı. Ben, hatırlıyor musun? Site ne diye yarım ay biçiminde diye düşünüp duruyordum. Belki de eski limanın biçimiydi bu. Kent kıyı çizgisini izliyordu. Lauren fısıldadı. Aman tanrım, bir an önce yarın olsa. Lauren ile Sally çadırlarına çekildiklerinde vakit gece yarısını çoktan geçmiş ve viski şişeleri dibini bulmuştu. Uyku tutmayacağını bildiğimden kamptan ayrılıp biraz yürüdüm. Yıldızlar Tuz Gölü'de pis bir kurşuni görünüm veriyor ve ayağımın altında tuzlar her adımda çatırdıyordu. Uzun süre yürüdüm. Yalnız bir kez durarak uzaktan gelen bir aslan kükremesine kulak verdim. Kampa döndüğümde Sally'nin çadırında lamba hala yanıyordu. Portatif yatağının üzerinde bağdaş kurmuş, okuduğu dışarıdan açık seçik görünüyordu. Ben böyle seyrederken uzanıp lambasını söndürdü. Biraz bekledim, sonra tüm cesaretimi toplayarak çadırına yöneldim. Yüreğim biçimsiz göğüs kafesimi patlatacakmış gibi atıyordu. ''Sal, içeri gelebilir miyim?'' Biraz duraksadı, sonra fısıldadı. ''Gir ama sadece bir dakikacık.'' Çadıra girdim. Karanlıkta geceliği soluk maviydi. El yordamıyla yanağını buldum, okşadım. Seni sevdiğimi söylemeye geldim sadece. Ah ben, sevgili tatlı ben. Bu gece seninle kalmak istiyorum. Sesinde pişmanlık var gibiydi. Olmaz ben. Sonra herkes öğrenir. Ben ise bunu hiç istemiyorum. 3. ayrımın sonu. Sayfa 38.